Ayrım 4.
Aysel'in babası çok geri kafalı bir adam. Aysel'i mezuniyet müsameresine bile çıkarmak istemedi. Yine benim medeni ve uyanık babam araya girdi. Atatürk inkılaplarına böyle karşı gelirse belediye reisine dükkanını kapattıracağını söyledi de Aysel müsamereye öyle çıkabildi. Zavallı Aysel. O hiç ulu önderimizin istediği gibi bir Türk kızı olamayacak bana kalırsa. Muaşeret dersimizde öğretmen anlattı. Avrupa'da kızlar erkeklerle rahat rahat arkadaşlık ederlermiş. Ben bunu zaten duymuştum. Ama bizim basit kızlarla arkadaşlık edilir mi? Hoş etsek de öğretmenlerimiz kızar. Aysel'e bir ders sormak istesen kıpkırmızı kesilirdi. Öğretmenimiz dedi ki, ileride daha büyüyünce bizim de kız arkadaşlarımız olacakmış. Biz onlara birer kardeş gözüyle bakarsak, onlar da bize birer kardeş gözüyle bakarlarmış. El ele yan yana memleketimizi uygar milletler seviyesine çıkarabilirmişiz. Öğretmenimizin bu sözleri çok hoşuma gitti. Ben de dünkü tatil günümüzde halıma misafir gelen bir hanımın bizim yaşlarımızdaki kızına "Kardeşim benimle arkadaş olur musunuz?" dedim. Kız da ağlaya ağlaya beni annesine şikayet etti. "Gel de bizim memleketin kızlarıyla arkadaşlık et. Ama belki daha da büyümeyi beklemeliyim. Acele etmemeliyim. Okula alışmaya çalışıyorum. Biraz annemi ve kardeşimi özlüyorum. Başkaca bir sıkıntım yok. Nurten'e mektup yazdım. Tabii okuyabilsin diye el yazısıyla değil de kitap harfleriyle yazdım. 3. Birinci Teşrin. Burada henüz yakın bir arkadaşım yok. Bizim sınıfta Metin diye bir çocuk var. Babası eskiden Saylav'mış. Şimdi gazetesi varmış. Daha ilk günden bütün çocuklar Metin'in etrafını aldılar. Biz hiç bilmediğimiz halde o biraz Fransızca biliyor. Ben daha kendisine pek yaklaşamadım. Biraz burnu büyük zaten. Ama galiba o asıl benimle arkadaşlık etmek istiyor. Geçen sabah kahvaltıda bana kendiliğinden "Siz hangi ilk okuldan geldiniz?" diye sordu. Söyledim ama çok utandım. Bizim aslen İstanbullu olduğumuzu söyleyecektim. Tam o sırada Can diye bir çocuk var. Onunla konuşmaya başladı, söyleyemedim. Mon ami Piero'nun sözlerini iyice ezberledim. Yarın derste parmak kaldıracağım. 12. Birinci Teşrin. Ne zamandır harp olacakmış diyorlardı. Neyse olmayacakmış. Bugün tarih hocamız söyledi. Fakat binlerce İngiliz çocuğu Londra'dan daha emin yerlere gönderiliyorlarmış. Kaptan eniştem seferden döndü. Gelirken en son model RCA marka bir radyo getirmiş. Bu möbleli cinsiymiş. En iyisiymiş. Parlak çubukları var. Bu çubuklar kromuş. Bir çeşit paslanmaz maden yani. Bu hafta sonunu köşkte yeni radyonun başında çok neşeli geçirdim ve babama mektup yazdım. Okulun yemekhanesinde gerçi bir radyo var fakat çok eski. Kürüsür bir Blaupunkt o. Radyonun çaldığı saatlerde de biz zaten uykuda oluyoruz. 13. Birinci Teşrin. Bütün hocalarımız harp olmayacağı için çok seviniyorlar. Buna biraz içerliyorum. Ne olsa hocalarımızın çoğu ecnebi. Türk olsalardı harpten korkmazlardı. İçimde bir sıkıntı var. Hocalarım beni sevdikleri halde bazen evimizi özlüyorum. Kardeşim Nurten'i de çok özlüyorum. Oysa hiç sevmediğimi sanırdım onu. Hep kitaplarımı yırtardı, döverdim. Meğer seviyormuşum. Onun ilkokulu bitirmesine daha çok var. Belki o benim gibi böyle gurbet ellerinde okumak zorunda kalmaz. Yine de şikayetçi değilim. Vatana faydalı bir evlat olmak için bazı çileleri de çekmek lazım. İleride kaptan olmak istiyorum. Eniştemin şapkası çok hoşuma gidiyor. Hem de yabancı memleketler görüyor insan. 14. Birinci Teşrin. Nurten'den mektup aldım. Babamın mektubunun içine koymuş. Okurken hem güldüm hem gözlerim sulandı. Eğri büğrü yazmış. Mektup kağıdını da kuş ve çiçek resimleriyle süslemiş. Çiçekler fena değil fakat kuşlar ördekle tayyare arası bir şey. Buraya gelsene diye yazıyor. Fakat N harfini ters yazmış. Ben onun yaşındayken bu yanlışları yapmazmışım. Yine de Nurten'in mektubu çok hoşuma gitti. 15. Birinci Teşrin. Okulda Cumhuriyet Bayramı'na hazırlanıyoruz. Ben trompet çalacağım. Çok heyecanlanıyorum. 19. Birinci Teşrin. İlkokulda bizim sınıftan Ertürk'ü Bursa'ya, askeri liseye göndermişler. Bana bir resmini yollamış Ertürk. Okulun üniformasını giymiş olarak çektirmiş. Şapkası koca kulaklarının üstüne hiç yakışmamış doğrusu. Babası Emin Efendi diye biri. Hali vakti fena değil ama ne olsa köylü işte. Avrupa'yı kafalı biri olsa da o da oğlunu Avrupa'yı bir okula gönderirdi. Bakalım ileride Ertürk'ün boyu uzayacak mı hem? Bu haliyle yakışıklı bir subay olamaz bence. Türk subayı uzun boylu ve iri yarı olmalıdır. Bugün ötre, yani olmak fiilinin çekimini öğrendik. 3. Saat 07.36. Ben, im, sen, sin, o, dur, biz, biziz, biz olduk. Ne olduk? Nous sommes cultivés. Yetiştik, büyüdük, kültürlü olduk. Daha sonraları geceler boyu oturup Fransız şarkıları dinledik. Ülkemizi iyi yönetemeyenleri Fransız şarkıları ile kesip biçtik. Aydın'a son rastlayışım 6 ay önce. Birbirimize hiçbir şey katamadan yine öylece ayrılıverdik. 6 ay önce gökdelenin dibinde rastladım. Ne var ne yok? Ben olmasaydım canım çok sıkılacaktı, dedi. Benimle niye Alexander Dumas Fils'e konuşuyorsun demedim. Büyümemiş çocuk gülüşünü bazı küçük duraklara saklar o. Aktardığı bir şeyi bilebileceğim aklına gelmez. Ne yapsın? Ona en iyi ezberletilen Je suis, je suis, je suis. Yine de içimde önlenemez bir yazıklanma var. Ölmeye yatmadan önce telefonu çevirebilirim. İstanbul'a arayabilirdim. Aydın bir uçağa atlar gelirdi hemen. Bundan hiç kuşkum yok. İlk uçakla gelirdi. Bir deneme daha yapabilirdi. İnsan ömründe son bir deneme hiç gerçekleşmez. Bilinmek istenen o son şey. Ben de bilemeyeceğim işte. Kımıldamadan yatıyorum. Hücrelerimin direnmekten cayıp ölüme geçmesini bekliyorum. Canım turşu istiyor. Hem de karpuz kabuğu turşusu. Ölüme yatmam nasıl bir gerçekse bu da bir gerçek. Hem de en son gerçek. Aydın'ı son bir kez aramadığım için duyduğum yazıklanmadan daha son ve bu yüzden de daha gerçek. Son zaman biriminin gerçeği. Ah, annemin o karpuz kabuğu turşuları. Limona yatırılmış hayat parçası. Yoksa gebe miyim? Öyle ya, çoktan aybaşı olmam gerekirdi. Neden olmadım? Kadınlığım mı bitti? Bunu da bilemeyeceğim işte. Yine de her ay şarıl şarıl kan akıtırken kadınlıktan böyle birden kesilmiş olduğumu sanmıyorum. Bu ilk gecikişi, hem de kocamdan gayri ilk kez bir başkasıyla yatmamın ardından. Kızımı 8 aylık ölü doğurduğumda doktor artık çocuğumuz olmayacağını söylemişti. Bunu şimdi düşünüyorum. Bir başka erkek tohumunun içime dolduğunu ilk akıl ediyorum. İyi ama aşermi bu kadar çabuk baş göstermez. Hem aşermi kadının çevresindekilerden bir çeşit ilgi dilenmesidir, demiyor muydum? İlk ve son çocuğumu ölü doğurmadan önce hiç böyle dilencilik etmedim, aşermedim. Yeniden çocuğumuz olmuş olmamış, bunu da kocamla hiç düşünmedik. Yapılacak önemli işlerimiz vardı bizim. Şimdi tuhaf. Gerçekten gebe miyim? Yıllar sonra ikinci kez. Annem akşama kendisine uğramamı bekler. Uğramayınca gece eve telefon eder. Kocam o iş gezisinden geç saatlerde dönmüş olur. Beni bulamayınca şaşırır. Ama asıl kıyamet yarın kopar. Şimdi beni bütün bunlardan çok karpuz kabuğu turşusu ilgilendiriyor. Demek ki gerçekten ölüyorum. Son özlemimi yaşıyorum. Bir ara umudumu yitirmiştim. Hiç ölemeyeceğimi sanmıştım. Her şeyin ötesinde bir turşu özlemi. Ölüm belki de budur. Birden titriyorum. Ya hem ölüyorsam hem de bende yeni bir şey henüz yaşamaya başlıyorsa? Çarpıldım. Son dakikada önemsenmesi gereken bir şey çıktı karşıma. Bunu aklıma getiren turşu da olsa başka bir şey de aklıma geldi bir kez. Çıplak kalçalarıma yapıştırdığım parmaklarımla saydım. Durmadan sayıyorum. Günleri, ayları karıştırdığımı sanıyor, yeni baştan sayıyorum. Birkaç kere saydıktan sonra sonuç beni yine güldürüyor. Karnımda bir çocukla öleceğim. Özgürleşmek ve özgür kalmak adına olacak bu da. Gülmeyip de ne yapayım? Evet, bir kez yattım öğrencimle. Bu yatıştan kısa süren değişik bir tat aldım. Burası gerçek. Bedenimden çok beynimde kurulan bir imparatorluğun şehvetiydi belki. İnsan kendini tek başına özgürleştiremezse ve tek başına özgürleşme düşü içinde boğulmuşsa kendisinden sonra gelenlerin altına yatmalıdır. Cafcaflı sözleri, üstüne ilk keşfediliyormuş kokusu püskürtülen düşünceleri bir yana bırakmalı. Ortada yalın bir şey var şimdi. Gebeysen bu çocuk ondandır, öğrencimden. Zor yıllar için bir konu. Ama hiçbir yerli film bir öğrenci odasında, kendi öğrencisinin odasında, bir doçent hanımın kadınlık zarının yeniden nasıl bozulmuş olduğunu göstermez. Şimdi bunu böylece söylüyorsam kendi kendime az sonra ölmüş olacağım içindir. Yatakta ilk kez şöyle bir dönüyorum, dönerken dizlerimi büküyorum. Bükerken dizlerimde beklemediğim bir sızı duyuyorum. Öyle ya, neredeyse bütün Ankara'yı yürüdüm. Sabahın 4'ünden bu odaya girene dek yürüdüm. Tanyer'e ağarmadan önce epeyce de ürktüm. Gece eğlencelerinden dönen yalnız adamlar, otomobillerinin içinden, kaldırımlardan bana sesleniyorlardı. Beni de götürmek istiyorlardı. Ana caddeyi bırakıp yan sokaklara saptım. Ortalık iyice aydınlandığında Cebeci'de tıp fakültesi hastanesine çıkan yokuşun üstündeydim. İşçiler, hizmetçiler, hasta bakıcılar, marangozlar, marangoz çırakları, dükkan çırakları, hademeler, çöpçüler. Bu gece büyük tiyatroda My Fair Lady'yi seyretmeye gidemeyecek kim varsa başkentte hepsi. Hepsi sabahın köründen başlayarak asla erişemeyecekleri bir masal hayatını vergi ödediklerini düşünmeksizin. Bir gün bir sörün ya da bir lordun bir sokak köşesinde belirip kendilerini yeniden yaratmaya kalkacağını mı umuyorlar? Öyle hızlı koşturuyor hepsi, vergi mükellefleri. Solda bir yola saptım. Bir jandarma karakolunun önünde durdum. Karakoldan iki jandarma çıktı. Gülerek bana baktılar. Biri elindeki leylak dalını koklayarak önüme fırlattı, eğilip aldım. Sonra da koşarak kaçtım. Şimdi de yattığım yerden bu leylak dalını görüyorum. Dirseğime yaslanmış, odanın yarı karanlığında pörsümüş leylak dalına bakıyorum. Ortadaki yuvarlak masanın üstünde duruyor. Demek buraya gelene dek elimde taşımışım. Cezaevinin oralarda ince, ırak ıslık sesleri duymuştum. Pek güzel. Adı Zor Yıllar olan filmde buna benzer bir sahne mutlak vardır. Ama orada kadın kahraman herhalde daha yürekli davranmış, elindeki leylak dalını tutuklulara fırlatmıştır. Ardından da kendi özgürlüğünün değerini bilip hayata dönmüştür. Eh ne yapalım, benim durumum öyle olmamış işte. Leylak dalını kendi tutukluluğuma ayırmış, buraya kadar taşımışım. Oysa karşıma başka fırsatlar da çıkmıştı. Mezarlara mermerden taş yapan, üstüne ölünün künyesini yazan mezar taşçıların orada da durdum. Caddenin kısa bir bölümü yer yer mermer alçı beyazlığındaydı. Helal ve musluk taşları, beyaz alçıdan süs heykelleri de vardı. Yontulmuş mezar taşları, yatık ve dikey yontucu barakalarının önlerini doldurmuştu. Her gece kapınızda nöbetçi mezar taşlarıyla yatmak. Bitirilmiş mezar taşlarından birinin üstünü okudum. Celaloğlu Timur Yurdaer, 1943-1968. Küçücük bir mezar taşıydı zaten. 24 yaşında ölenin başucuna dikilecek. Celal Bey bugün gelip alır onu. Bir taksiye yükler, asri mezarlığa götürür. Geçenlerde teyzemi gömerlerken Almanya'dan dönen bir işçiyle bir de kimliği belirsiz kişilerin vurduğu bir öğrenciyi gömüyorlardı. Timur Yurdaer de 24 ile 25'i arasında bir günün bir saatinde ölmüş. Teyzem fazla yaşamış demek. Mezar taşlarının yapıldığı barakaların önünde oluşum hiç kuşkusuz bir rastlantıydı. Elimdeki leylak dalını Timur'un mezar taşı üzerine bırakmayışım da bu yüzden olsa gerek. Zaten sabah saat 8'e doğru ölmeye yatacağımı da bilmiyordum. Sezinliyordum ama geciktiriyordum. Acaba öyle mi? Gerçekten bilmiyor muydum? Bir beceriksizliğin sonucu mu karar verdim buna, yoksa kararımı kolaylaştırmak için mi evden çıktım? Hangisi önce? Sıhhiye'de tren üst geçidinin altında Mamak'tan, Kayaş'tan gelip Yenişehir, Kızılay, Kavaklı, Çankaya, bir de Bahçeli Evler ve Yeşiltepe'ye doğru akan kalabalığın arasında durdum. Simitçiler en doğru yerde ve en doğru saatte simitlerini satıyorlardı. Ben de bir simit aldım. Yarısını yemeyip çantama koyduğum anlaşılıyor. Bana odayı gösteren çocuğa bahşişini verirken elime geldi. Başucumdaki telefon durmadan aklıma takılıyor. Neden ille telefon edip Aydın'ı çağırmak istiyorum? Özgür bir Türk kadını oluşumu onunla kanıtlamadım. 25 yaşında bir delikanlıyla kanıtladım. Anlaşılan bunu bilmesini istiyorum. Böyleyse apacık bir öç alma özlemi içindeyim demektir. Ne ki bazı çirkinlikler fırsatsızlıktan önlenir. Benim de fırsatım yok şimdi. Ama bazı güzellikler de fırsatsızlıktan çirkinleşir. Onunla şimdi konuşmak istiyorsam bu belki de son anda tamamlanabilecek bir şeyi tamamlayabilmek içindir. Hiçbir şeyi tamamlayamadan ölmüş olmamak için. Yalnızız. Çoğalına dek birlikte olmalı. Öğrencime bunu söylediğimde onunla yatmaya hazırdım artık. Kendimi yok saymaya. Gömleği kanlandı. Ona yeniden yırtılan kadınlık zarımı sildim. Kimse inanmayabilir. Ama ben gördüm, biliyorum. Kadınlık zarı yıllar sonra yeniden pekişiyor. Hiç değilmemiş gibi oluyor. Bütün tutsaklık perdelerini yırtıyorsun, yırtıyorsun, sonra bir de bakıyorsun, hiç el değmemiştik. Hiçbir şeye başlanılmamış sanki. Hiçbir şey eskimemiş. Yeniden eskitmeye başlamak. Aynı şeyi hep yeniden yeniden denemek. Kendine hiçbir şey katmadan ve üstelik usanmadan, usanmaya kendinde hak tanımadan. Kadın olmadan önce insan olduğunu kendine bile unutturarak. Kendini yeniden pekiştirerek, sonsuza dek hep aynı yerde dönerek, dönerek. Kim bilir, bu belki de derimizin altına zorla tıkıştırılmış bir hastalıktır. Aynı hastalıktan işte, kimseler bana gülmeden ben kendime gülüyorum. Ama sanırım böyle derin düşünceler yüzünden gülmüyorum. Ali de tatlı bir çocuktu. Tatlı çocuklara gülümsüyorum belki. Işık yolu Cumhuriyet. Dündar öğretmen okuldan çıkınca bir kere daha pazar yerine indi. Pazar kurulduğu günler 3 kez iner alana. Sabah derse başlamadan, öğle tatilinde, bir de işte bu saatlerde akşamüstü. Pazar kurulduğu gün posta otobüsünün de gelme günüdür. Bütün çocuklar gibi o da posta otobüsünü ta ilçenin giriş yerinde karşılamaya can atar. Ama yediremez kendini. İlçenin en kıdemli öğretmenidir. Çocuklara nerede nasıl davranılacağını öğretmekte çok titizdir. Pazar alanı bu saatte canlılığını çoktan yitirmiştir. Hanın önündeki atların, eşeklerin yem torbaları ağızlarından çıkarılmış, üstlerine çuvallar ve sepetler bağlanmıştır. Macuncu zühtü, sabahleyin gökkuşağı gibi 7 renk donattığı macun tepsisini, boyası dökülmüş griliği içinde getirip çınarın altına koymuştur. Köylü kadınlar boşalan yoğurt bakraçlarına yağ ve gaz şişelerini oturtmuşlardır. Kağnılar, tiftik ve yapağı çuvallarından boşaltılmış, kılçanların kara genişliğine birkaç metre kaput bezi, basma, pazen, tuz, tırpan, urgan ve belki biraz kırmızı loğusa şekeri konulmuştur. Biraz pırasa, biraz lahana, biraz leblebi ve çekirdekli kara üzüm. Pazar yerinde döküntüsü kalan ve henüz satışta olan şeyler bunlardı işte. Bir de Hımbıl Osman'ın kavutu. Hımbıl Osman köydeki 3 muşmula ağacının bütün yemişlerini güneşte iyice bir kurutur. Kuruttuktan sonra un haline gelene dek dövdürür karısına. Bir elekten geçirtir. Her hafta torba torba yalnız bunu getirir pazara. Çocuklar bayılırlar kavuta. O gün ucuna makara geçirilmiş küçücük keselere kavutu doldurup da makaradan ememeyen çocuk bütün hafta mutsuz olur. Ne çok ana... Her hafta dikilmesi gerekli bu keseler yüzünden çocuklarını dövmüş, ne çok baba, kavut için bir kuruş vermemekte diretip onları dilenci gibi saatlerce karşılarında bekletmiştir. Kaç ana baba, kavutu yüzünden Hımbıl Osman'a ilenmiştir. Yıllar önce bu yüzden de adını Hımbıl'a çıkarmışlardır. Muşmula tozu ile zengin olacağını sanan Hımbıl demişlerdir. Hımbıl Osman'ın çevresinde ellerinde ağzına makara büzülmüş, boş torbacıkları ile yine 5-10 çocuk birikmişti. Çoğu bir kuruşu var da kavut alabileceği için değil, alanların torbasından bir nefescik çekebilmek için. Hasip ikindi ezanını okuduktan sonra camiden çıktı. Pazar yerinden geçecekken Dündar öğretmeni gördü. Yüreği ağzına geldi, yolunu değiştirdi. Çeşmenin orada eski bir hanın yıkık duvarları dibinden yürüyüp hanın içindeki at pazarına girdi. Posta arabasının gelişi yakın. Otobüsün başına toplanan kalabalığın arasında kendisinin de olamayacağını yeniden anladı. Baharda ilkokulu bitirdiğinden bu yana öğretmeniyle de öğrencilerle de karşılaşmaktan çekinir olmuştu. Yanık sesiyle camide ezan okumaktan bir yanı gurur duyuyor ama bir yanında kavut alamama, sapan atamama, bir yaşıtıyla okuldan konuşamama, postanın başına gidememe yalnızlığını yaşıyor. Hanın iç duvarının dibine çöktü. Dirseklerini dizine dayadı. Bir atın kuyruğunu kaldırarak sarı bokunu top top yere döküşünü seyre daldı. Dündar öğretmen Salim Efendi'nin küçük, karanlık, daracık ön camı üstünde salkım salkım gaz fenerlerinin, urganların, cezvelerin, yemeni ve at boncuklarının asılı durduğu dükkanından içeri girdi. 100 para verip bir avuç leblebiyle kuru üzüm aldı, cebine koydu. Aysel'in babası önce öğretmenin parasını almak istemedi. Dükkana kadar gelip hal hatır soruyor madem misafirimdir dedi içinden. Sonra aklını toplayıp kızı Ankara'lara göndermek kimin başının altından çıktı? Bunun. Kıza da ayrı para gerek şimdi, versin züppe diye düşündü. 100 parayı eski bir bisküvi kutusunun kapağındaki bozuklukların içine attı. Salim Efendi'nin yüzünün güldüğünü pek gören olmamıştır. Öğretmen Dündar'dan da oldum olası hoşlanmamıştır. Her sözü kitaptan ezberlenmiş gibi düzgün bu oğlanın. Sahiciye benzemez. Tünaydın Salim Efendi. Umarım kazançlı bir gün geçirmişsinizdir. Salim Efendi hem öfkelenir ona hem çekinir, ezilir karşısında. Çok şükür öğretmen bey, bin berekat. Oğlunuzdan, kızınızdan aydınlık haberler aldığınızı umarım. Sizi bu ilçede herkese güzel bir örnek olarak göstermekten en büyük sevinci duymaktayım. Sağ olun, var olun. Beni kırmadınız. Kaymakamımızı kırmadınız. Aysel'i ortaokula gönderdiniz. Bu bile benim anlı açık yaşamama el verir Salim Efendi. Dündar öğretmen Salim Efendi'nin omzunu okşadı. Ağzına cebinden birkaç leblebi atıp dükkandan çıktı. O çıkınca Salim Efendi mestire yerindeki çamlara bağrını vermiş gibi ferahladı. Bir şeyleri kendine yediremiyor bir süredir. Bir süredir yüreği eciniler baskınına uğruyor sanki. Boğum boğum boğuluyor. Cumhuriyetin bir kötülüğünü gördüm diyemem. Şurası kötüdür desem diyemem. İn önünün jandarmasıydım ben. Ta nereden nereye ağdırırken onu. Ama bu cumhuriyetin işime gelmeyen bir yanı da var. Şudur diyemem. Kızı okutmak. İlçede yakını uzağa kızını şehirlere salıvermiş dedirtmek. Sade bu mu içimi durmadan boğu boğu veren? Aysel'i başkente yollamadan da durmadan boğulmaktaydı Salim Efendi. Oğlu okur yazar olduğundan bu yana boğulmaktı. Öğretmeni rastladıkça boğulmaktı. Kaymakam mahfellerde, bayramlarda, kalkınan ışıklı bir ülkeden söz ettikçe boğulmaktı. Şakir Ağa erkana rakı sofraları kurdukça, bağına bahçesine kuzu çevirmeye götürdükçe onları boğulmaktı. Onu belediye reisinin kolunda şosede dolaşırken görüp boğulmaktı. Onun öğretmenden yana kaldığını görüp boğulmaktı. Jandarma kumandanına besili hindiler gönderdikçe boğulmaktı. Kimin kimden yana olduğunu çıkaramadıkça boğulmaktı. Memurinin gittikçe dışına düştüğünü, hiçleştiğini görerek boğulmaktı. Boğdukça nemrutlaşmaktı. Nemrutlaştıkça yenilik, uygarlık adına ne görürse ortalıkta, topuna birden soğukluk duymaktı, hatta kin toplamaktı. Cumhuriyetin 10. yılında karısını Ankara'ya törene götürmüştü. Olup biten her şeye şaşkın baka kaldılar. Olup biten her şeyi ikisi de pek sevdiler, beğendiler. Ama bir yandan da başkentteki o 3 gün Salim Efendi'yi küçültmüş de Hımbıl Osman'ın torbalarındaki kavut gibi un ufak edivermişti. 10. yıl adına başkentte ömründe hiç harcamadığı kadar para harcadı. Aysel'e gözleri açılıp kapanan küçücük bir bebek bile almışlardı. İçeriye dönüşte karısı günlerce hısım akrabaya, eşe dosta uçakları, bahriyelileri, Atatürk'ün yüksek siyah şapkasını, bando mızıkaları, tankları, bahriyelilerin kordonlarını, fener alaylarını, havuzbaşının güllerini ve ışıklarını, 3 katlı yüksek yapıları, otel odasının elektrik düğmesini, o envai çeşit şeker vitrinlerini falan anlattı durdu. Fitnat Hanım'ın ablası ve ablasının kocası onları Gazi çiftliğine de götürmüşlerdi. Fitnat Hanım orasını da dünyanın sonuna dek yürümüş gibi anlattı durdu. Anlatacak şeyleri hiç bitmedi. Salim Efendi'nin ise o gün bugündür içinde gittikçe büyüyen küçülmeyi kimse anlamadı. Küçük esnaf, ne efendisiydi milletimizin ne de büyüklerimiz. Söylevlerde tek adı anılmayan, inçe mahfilinde ne övülmek ne de henüz yerilmek için tek sözü edilmeyen.